أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Gül sohbetleri programımızda Resulullah Aleyhisselam'ın akrabaları Gülistan'ının amcaları 17. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Sürekli tekrarlamaya çalıştığım gibi Peygamberimiz Aleyhisselam'a yakın olmak, yakın kalmak, onu yakın hissetmek hayatımızın gayesi olmalı. Resulullah Aleyhisselam'a yakın olmak için onun yakınlarını da iyi tanımamız lazım. Bu amaçta uzun soluklu hazırladığımız ve sizlerle paylaştığımız akrabalar Gülistan'ına devam ediyoruz. Amcalarını, yengelerini ve amca çocuklarını paylaşmaya çalışıyoruz. Çok fazla ayrıntı değil, genel hatlarla bir radyo programında ne kadar sunulabilirse o kadarını sunmaya çalışıyoruz. Zübeyir amcaya gelmişti sıra. İlk kez dinleyenler için bir hatırlatma yapayım. Bunu sürekli yapıyorum. Zübeyir denince genelde herkesin aklına Hazreti Zübeyir bin Avvam geliyor. Zübeyir bin Avvam bin Hüveylid. Bu kişi Resulullah Aleyhisselam'ın halalarından biri olan Safiye halanın oğludur. Meşhur sahabelerden biridir. Aşere-i Mübeşşere'dendir. Buradaki Zübeyir ise Zübeyir bin Abdülmuttalib, yani Resulullah'ın amcalarından biri. Buna giriş yapmıştık, biraz görmüştük. Şimdi de Peygamberimiz Aleyhisselam'la Zübeyir amcası arasında neler yaşanmış? Yani Aleyhisselam amcalarıyla ve yengeleriyle ve amca çocuklarıyla nasıl bir iletişimi, beraberliği var? Bunu görmeye çalışıyorduk ve en son ticari hayat deyimini kullanmış orada kalmıştık. Evet, Zübeyir amca bir süre ticaretle uğraşmış. Bazen büyük kervanlar düzenlemiş, bazen hazır kervanlara katılmış. Ancak onun ticari yönü fazla meşhur değil. Ama Peygamberimiz Aleyhisselam'la iletişimi, ilişkileri daha ziyade ticari alanda olmuş. Bu şekilde Yemen tarafına çokça seferler yapıyor Zübeyir amca. Bazı kaynaklarda Peygamberimiz Aleyhisselam 16 yaşındayken Zübeyir amcası onu Yemen tarafına götürdü ticari kervanla kaydı geçer kaynaklarımız da. Acizane Resulullah Aleyhisselam'ın hayatını da biraz ayrıntılı araştırmaya, anlamaya ve paylaşmaya çalışan bir kardeşiniz olarak Resulullah Aleyhisselam'ın 16-23 yaş arasında Zübeyir amcasıyla ciddi bir ticari seferlere çıktığını buluyoruz, görüyoruz. Ben 4 defasını buldum, 5. de sanırım burada var. Bahreyn'e, Umman'a, efendim Filistin tarafında burada görülüyor ama orada pek meşhur değil. Aleyhisselam yok orada. Daha ziyade Yemen tarafına gittiğini görüyoruz Peygamber Aleyhisselam'ın. Buralarda Zübeyir amca aynı zamanda Kabe hizmetlerinde de yoğun. O yüzden fazla ticarete çıkamıyor. Zübeyir amcanın babası Resulullah'ın dedesi yani Abdülmuttalib'in ölümüne yakın zamanda sevgili yeğeni Ahmet Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem kendisine emanet etmesini çok istiyor. Hani herkes böyle anlatır ya işte Resulullah'ın çocukluğu, küçüklüğü görülürken işte anne doğmadan önce babası ölmüştü. 6 yaşında annesi öldü işte. 8 yaşında dedesi öldü. Sonra amcalara baktılar. Böyle biraz acındırıcı tarzda bir anlatım söz konusu. Cenab-ı Hak merhamet sahibidir. Elbette ki kulunun güçlü kuvvetli yetiştirmesi için bazı imtihanlardan geçiriyor. Bu peygamber de olsa böyledir. Bazen başımıza bir küçük hadise geliyor. Ya ben namazımı, hatta ben çok görmüştüm yani, bir tanesi böyle çocuğu kaza geçirip ölmüş bir kadıncağız. Kapalı mapalı bir kadın üstelik, yani bağırıyordu böyle. Ya Rabbi namaz kıl dedin kıldım, oruç tut dedin tuttum, örtün dedin örtündüm, sen benim çocuğumu niye aldın diye haşa. Böyle bağıran, isyan edenleri de gördük. Yani Allah-u Teala namaz kılarsan, örtünürsen, oruç tutarsan senin çocuğunu kızını almam demiyor ki. Dünya imtihan dünyası. Allah-u Teala başımıza gelebilecek her türlü imtihanı başarıyla vermeyi cümleye nasip eylesin diyelim önce. Şimdi burada Zübeyir amca ısrarla Peygamber Aleyhisselam'ın bakılmasını bana ver diye uğraşıyor. Ebu Talip amca da talip. Efendim, diller hakkında fazla malumat yok. Aklınıza şu gelebilir: Hazreti Hamza amca nerede? Efendim Abbas amca nerede? Bunlar küçük. Çünkü bunlarla Peygamberimiz arasında en fazla 4 yaş fark var. Onlara sıra gelecek. 4 bile değil yani. Ama bu büyük bunlar. Ebu Talip amca ile Zübeyir amca büyük. Zaten ötekisi Ebu Leheb'den hayır gelmez. İşte Ebu Talip amca ile Zübeyir amca arasında kalıyor iş. İki rivayeti de paylaşayım sizinle. Dede hasta yatağında hangi amcanla beraber kalmak istersin diyor. Aleyhisselam ikisini de kıyamıyor ama Ebu Talip amcaya bakıyor ve ona doğru yürüyor. Hatta onun kucağına atılıyor diye kaynaklarımızda ifade geçiyor. Bazı kaynaklarımız ise aralarında anlaşamayınca kura çekiyorlar ve Ebu Talip amcaya düşüyor. Yani burada şunu söylemeye çalışıyorum. Aleyhisselam'ın dedesi vefat ediyor. O günlerde yaş 8 ve burada Zübeyir amcanın ciddi şekilde sevgili yeğenine sahip çıkmaya çalıştığını görüyoruz. Bu ifadeyi kullanmak için bu kadar ifadeler şey yaptım. Tabii ondan sonraki süreçte Zübeyir amcayla Aleyhisselam arasında neler yaşandığına ilişkin pek malumat yok. Dedik ya, ticari hayatı bir örnek olarak görüyoruz. Burada Zübeyir amca sevgili yeğeniyle çokça beraberlik yaşamış. Bu beraberlikler ticari seferler esnasında bir başka boyut kazanmış. Unutulmaz an ve anılar yaşanan bu hadiseler arasında ben size iki örneği paylaşayım kıymetli dinleyenlerim. Bu kaynaklara geçen en önde gelen iki örnektir. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın aynı zamanda ciddi anlamda ilk ticari seferi 16 yaşındayken olmuştur kendisi. İşte bu amcayla, Zübeyir amcasıyla beraber Yemen tarafına oluyor. Yaş 16. Şimdi vereceğim örnek Resulullah'ın yaşı 10. Benim buradaki konum Resulullah Aleyhisselam değil. Amcayı anlatıyorum. Amca yeğen beraber bir kervanla Yemen tarafına yola çıkıyorlar. O günlerde Resulullah'ın yaşı 16. Her yolculuğunda olduğu gibi bu yolculukta yine çok güzel örneklerle geçiyor. Öyle ki bu uzun yolculuk, alışveriş ve yaşanan düşündürücü olaylar herkesin zihninde unutulmaz izler bırakıyor. Hem öyle ki şu kadar asır sonra ben de bir radyo programında bu örneği vermek durumunda kalıyorum. Evet, nedir bu örnek? Şimdi canlı tabloyu paylaşayım sizinle. Deve yürüyüşüyle yolanan ticaret kafilesi bir yerde oldukça dar bir vadiden geçmek durumunda kalıyor. Oldukça dar bir vadiden geçiyor. Fakat bu sefer oradan geçmek mümkün değil gibi görünüyor. Neden? Azgın bir deve yolu kesmiş. Kaynaklarda şöyle geçiyor: kızgın pahur deve yolu kesmiş, oradan kimseyi geçirmiyor. Şimdi tabii ben İslam tarihçisi olarak, yıllardan beri bu işi yapan biri olarak bile tam anlayamıyorum ki bir deveyi kovmadılar mı bir akla gelebilir. Kitaplara baktığımız zaman kızgın pahur deve aç aslandan daha tehlikelidir kaynaklar. Isırır, saldırır, vurur. Yani tekmeler ezer çiğner. Kızgın pahur deve demek aç bir aslandan daha tehlikeli varlık demek. Onu iyi anlamamız lazım. Çünkü ben bunu bir yerde örnek vermiştim yine bir sohbette. Oradan biri ya hocam dedi ya bir deveye iki tane taşı atamadılar mı? Yani böyle sıkıntı çektiler diye. Dedim aç bir aslan sana saldırdığında sana doğru geldiğinde ya da yolu kestiğinde taş atabilir misin? Hocam dedi aslan bu. Ha, kızgın pahur deve bu anlama geliyor. Bunu anlamamız lazım ki mesele iyi anlaşılsın. Oldukça azgın ve de çok öfkeli bir deve bu. Oradan kimseyi geçirmiyor. Kafilenin koruyucuları var. O gün de var, bugün de var. Yani bir yolculuğu da oluyor. Ne kadar uğraşıyorlarsa da tabii yanaşamıyorlar. Deveyi oradan uzaklaştıramıyorlar. Oradan geçemiyorlar. Hatta deve daha da kızıyor ve saldırıya geçmeye hazırlanıyor. Bu durumda başka geçecek bir yer aramaya başladılar. Yani oradan geçemeyince geriye dönecekler. Vadinin öbür tarafındaki dağı dolaşıp 1,5 günden fazla vakit alacak bu. Bir gün değil, 1,5 günlük bir yol. Koca kafile ciddi bir çıkmazın içine girmiş. Öyleyse kritik bir anda geri dönmeye karar veriyorlar. İşte burada 16 yaşında Resulullah Aleyhisselam öne çıkıyor. Durun diyor. Ben onu sakinleştirir, yolu açarım. Aleyhisselam böyle diyor. Ben onu sakinleştirir, yolu açarım. Amcası aman ha diyor. Ya sana bir şey yaparsa? İnşallah. Ben onu sakinleştiririm diyor Aleyhisselam. İnşallah. Ben onu sakinleştiririm. Sakın ha. O deve seni parçalar. Gitme sakın diye amca da diğerleri de ısrar etseler de öyle ümit ediyorum ki bir şey olmaz diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yaş 16. Zübeyir amca başta olmak üzere herkes öyle bir tehlikeye girmemesi için onu engellemeye çalışıyorlar. Durum gerçekten çok ciddi ve o nispetle tehlikeli. Bunu görüp yaşayan Peygamberimiz Aleyhisselam bindiği devesinden iniyor. Azgın ve pahur ve kızgın deveye doğru yürümeye başlıyor. Bütün herkes nefeslerini kesmiş büyük bir dikkatle ama aynı zamanda bir tehlike olursa hemen müdahale etmek için tetikte duruyorlar. Oklar, yaylar gerilmiş. O azgın, puğur, kızgın, öfkeli deveye doğru Resulullah yürüdükçe deve daha fena kızıyor. Huysuz hareketler yapıyor. Yani gelme sakın der gibi böyle ayağını vuruyor yere falan böyle böğürüyor. Artık nasıl böğürüyor bilmiyorum. Fakat bu nurlu genç adam kararlı adımlarla azgın deveye doğru yürümeye devam ediyor. Ama bir yandan da hayvanı güzel sözlerle, önce sözlerle okşayıp sakinleştirmeye çalışıyor. Bir şeyler söylüyor. Keşke bunlar kaynaklara geçseydi. Ne dediğini bilmiyoruz. Yani elinde bir şey var mıydı? O da yok kaynaklarda. Ben şimdi size eline bir şey aldı, Mehmet gel gel diye çağırdı diyemem. Çünkü yok kaynakta bu kısım yok. Önce iyice hırçınlaşan azgın pahur deve, varlık nuru ona doğru yaklaştıkça farklı hareketler yapmaya başlıyor. İyice yanına varınca birden sakinleşiyor, uysallaşıyor. Aleyhisselam devenin başını, sıvazını, etresini, derisini sıvazlıyor. Kimseye bir şey demeden, ona da ıh mıh yani çök demeden deve yere çöküyor. Biliyorsunuz develer çöktürmeye ıhtırmak derler. Deveyi ıhtırırsın, üzerine binersin, sonra deve kalkar. Yani deveye böyle ata biner gibi binemiyoruz. O deve, o kızgın, o öfkeli pahur deve, Resulullah'ın o deveye bakışı, duruşu, dokunuşu, efendim, o güzel ifadeler kullanışı, ses tonu vesaire deveyi sakinleştiriyor. Yetmiyor, üzerime bin dercesine deve çöküyor. Aleyhisselam hemen üzerine biniyor ve bir şey demeden deve kalkıyor. Deve yani üzerine binmesine ses çıkarmadığı gibi sanki böyle onu bekliyormuş gibi bir duruşu var hayvanın. Ondan sonra kalkıyor deve. Şöyle eliyle dokunuyor Aleyhisselam. Hani deh deriz ya biz atı sürerken. Yavaş yavaş o vadiden çıkarıyor. Epeyce kenara götürüyor. Durduruyor. Deve tekrar çöküyor. Aleyhisselam deveden iniyor. Tekrar okşuyor. ve serbest bırakıyor. Bu rivayeti bize nakleden kaynaklarımız bir de yorum yapmışlar. Ben bu yorum da hoşuma gidiyor. Diyorlar ki deve de kendisinden istenileni anlamış gibi böyle farklı ve güzelce bakarak oradan uzaklaştı. Bir yorum daha var, onu da okumak istiyorum size. Bir yandan da böylesine kıymetli bir şahsiyeti sırtında taşıdığı için onur duyar gibiydi. Hayvan böyle bir şey düşündü mü? Biz bilmeyiz, ben ona karışmam. Ama bu yorumları büyüklerimiz yapmışlar. Büyüklerin yaptığı yorumlarda mutlaka bir hikmet vardır. Ben de hikmeti paylaşmak istedim sizlerle. Efendim, neredeyse geri dönecek kadar zor bir durumda kalan kafile Resulullah Aleyhisselam'a teşekkür edip tekrar yoluna koyuluyor. Şimdi tabii yol boyu işte teşekkür ediyorlar, tebrik ediyorlar, korkmadın mı konuşuyorlar ama kaynaklarda konuşulduğu, güzel şeyler söylendiği ifade edilmekle beraber nelerin konuşulduğuna ilişkin bundan sonra rivayettir, elimizde yok. İkinci örneğe verelim. Bu da en fazla bir yıl sonra diyor kaynak, hani 17 ya da 18 olabilir. Bundan emin değiliz ama böyle güzel bir örnek. Malum böyle çöl, kurak bölgelerde yağmurlar pek yağmaz. Yağdığı zaman bazen çok şiddetli yağar, ortalığı sel götürür. Bu yağmurlar sanıldığı gibi zararlı yağmurlar değil. O bölgelerde yağan yağmurlarla göller oluşur. O insanlar o göllerden istifade ederler. Ancak bazen göller yolu da kesebiliyor. Şimdiki örnekte böyle bir şey. Ondan size paylaşalım. İşte böyle şiddetli yağan yağmurdan sonra bazı vadilerde yine küçüklü büyüklü göller, yani gölcükler oluşmuş. Bunlardan biri de şimdi gitmekte olan kafilenin yolun tam ortasına, yani gene iki vadi arasında yol geçiyor. Ortada koca bir göl var. Zübeyir amca ile beraber, konumuz Zübeyir amca ve Resulullah Aleyhisselam'la beraber bu hadiseyi yaşıyorlar. Kafile birkaç geçiş denemesi yapsa da suyun derinliğinden dolayı bir türlü geçemiyor. Sel suyuyla oluşan bu gölün neresine bakıyorlarsa geçecek yer bulamıyorlar. Hani böyle bulanık su olunca elimize bir sopa alırız da böyle derinliğini ölçeriz ya. Yani ellerindeki sopalar kısa geliyor, su derin. Dolayısıyla giremiyorlar da, yani böyle çok uzun da yok bir şey ellerindeki, yani kaç metre geçebilir miyiz diye. Ama çok derin. Bir de sürekli o yolu kullandıkları için, bunu şöyle düşünün kıymeti dinleyenlerim. Hani bizim otoyollarımızda hep olur böyle, battı çıktı deriz, hani böyle üst geçit olur, alttan arabalar geçer. Bu battı çıktılar çukur olur biliyorsun. Bazen böyle yağmur yağınca orada arabaların tıkandığını da biliyoruz. Hani meşhurdur bu. Şimdi o battı çıktığı, hani o yolu kullanan bilir. Yani eğer çok şiddetli yağmur yağarsa, orada dolarsa odan arabalar geçemez. Bu yolu da battı çıktı değil de onların devamlı gezdiği yer olduğu için oranın çukurluğunu az çok biliyorlar, çukurluğunu. Dolayısıyla su da bayağı bir büyük bir kısmı doldurmuş. Yani oradan geçemezler. Oldukça derin. Ne yapalım ne edelim derken çaresiz kalan ticaret kafilesi geri dönmeye karar veriyor. Başka bir yol bulmaya karar veriyor. İşte dağın yine arkasını dolaşacaklar. Az önce verdiğim örnekte yine dağ dolaşacaklardı. 1,5 güne mal olacaktı. Bu da bir güne. Ondan biraz daha kısa demek ki yani. Kaynaklar böyle diyor. Yani eğer oradan dönseler bir günlük yol kaybına uğrayacak. Böyle çaresiz bir şekilde tam dönmeye karar veriyorlar. Resulullah Aleyhisselam öne çıkıyor. Durun diyor tekrar. İnşallah ben size geçecek bir yer bulurum diyor. İnşallah ben size geçecek bir yer bulurum. Amca hemen müdahale ediyor. Zübeyir amca, aman aman sakın. Bir adım daha atarsan suya gömülürsün. Demek ki yaklaştı bayağı ki suya Aleyhisselam, böyle diyor. Bir geçiş yeri bulurum inşallah diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Amca yine müdahale ediyor. Su bulanık olduğu için gölün derinliğini tam olarak bilemiyoruz, göremiyoruz. Vardır muhakkak. bir geçit yeri vardır. Ben onu size bulacağım diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bulanık yerlerde çok adam kaybettik biz diyor Zübeyir amca. Böyle bulanık yerlerde çok adam kaybettik biz. Çok da mal telef ettik. Sakın ha, daha ileri gitme sakın. Geri dönüp en iyisi şu dağa dolaşalım. En fazla bir güne mal olur. Böylece canımızı da malımızı da korumuş oluruz. Ama aleyhisselam hele bir durun. Ben bir gideyim. Eğer gidebilirsem izim sıra gelin, arkamdan gelin. Yani ardımdan gelin, beni takip edin der sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten peygamberler niçin gönderilir? İzlerinden gidelim diye. Bak yaş 17-18 o günde. Ticaret kafilesi itiraz etmekle beraber amca başta olmak üzere. Bir günde kaybetmek istemiyorlar tabii. Her şeyine güvendikleri bu genç adamın izini takip etmeye başlıyor. Aleyhisselam şöyle bakıyor. Allah ona ne gösteriyor bilmiyorum. Yani kendisi de daha sonraki zamanlarda şöyle geçtim, şöyle yaptım ifadesi yoktur. Mesela Medine döneminin çok orta sonlarına doğru böyle bir yerden geçerken yiyecekleri bitiyor. Efendim böyle ağaçlık ormanlık bir yerde işte bitkiler üzerinden bazı şeyler var, yiyecek şeyler var. İşte Aleyhisselam diyor ki şunların diyor şu siyahlarından yiyin, şunların kırmızısından yiyin, şunları yiyin, öbürlerini yemeyin diyor. Oradakiler diyor ki bunu sen nereden biliyorsun? Bunları ancak çobanlar bilir. Aleyhisselam ben de çobanlık yapmıştım oradan biliyorum diyor. Şimdi öyle örnek var. Mesela Medine'ye annesiyle beraber 6 yaşındayken gitmişti Aleyhisselam. Orada bir ay kalmışlardı. Yıllar sonra Medine'ye gittiğinde peygamberlik döneminde ben diyor şu Neccaroğulların olduğu yer işte şurada köşkte kalmıştım. Şurada bir havuz vardı yüzmeyi öğrenmiştim diye bir şeyler tarif ediyor. Ama bu iki sahneyi Resulullah sonraki zamanlarda ya ben ulaşamadım ya da bilmiyorum belki de kayıtlarda yoktur. Çünkü Aleyhisselam gidiyor kafile de tek sıra haline geliyor deveyi de çekerek onun gittiği yerden gidiyorlar. Böyle bir sağa bir sola bir ileri bir geri hakikaten hiçbir tehlike yaşamadan sel sularıyla dolu olan vadiyi geçiyorlar. Tabii geçip kurtulunca hepsi sevinçle haykırıyorlar. Yine senin sayende kurtulduk diyorlar. Senin şanın çok yücedir diyorlar. Sen başka bambaşka halli birisin diyorlar. Senin sayende canımızı da malımızı da kurtardık diyorlar. Ayrıca bir günde kazandık diyorlar. Amca gülüyor. O benim yeğenimdir dostlar. O benim en sevdiğim yeğenimdir. Deyince onunla ne kadar gurur duysan azdır. Hakkındır zaten ey Zübeyir diyorlar. Gurur değil. Ben onunla onur duyuyorum. Onur. Sen de ondan aşağı kalmıyorsun aslında. Zübeyir amca da faziletli biri. Yok canım. O nerede? Ben nerede? Böyle bir kıyaslama yapmayın diyor. Yani havalara girmiyor yeğenine. Yeğeni o günlerde en fazla 18 yaş. Hı? Onunla diyorlar hangi sefere çıksak muhakkak bir kolaylık bulmuşuzdur diyorlar. Amca devam ediyor. Zübeyir amca öyledir benim sevgili yeğenim. Çözümü konuşmak yerine bizzat çözüm üretir diyor. İşte bu cümleyi çok seviyorum. Çözümü konuşmak yerine bizzat çözüm üretir. Şimdi de öyle oldu diyorlar. Şimdi de öyle oldu. Gerçekten de çok büyük bir badireden kurtulmuşlardı. Sadece o anda değil. Yol boyu da hep bunu konuşuyorlar bu sahneyi, bu hadiseyi. İşte bunun gibi Yemen tarafına gidip gelmelerde çok değişik hadiseler yaşıyor. Zübeyir amcayla beraber Peygamberimiz Aleyhisselam. Zübeyir amca da onun bu güzelliklerine hem şahit oluyor hem de Mekke'ye döndüğünde anlatıyor. Herkes böylece nelerin yaşandığını zaten merak ediyorlar, öğrenmiş oluyorlar efendim. Evet efendim. Zübeyir amca Resulullah Aleyhisselam'la beraber birçok sefere çıkmış olmakla birlikte o seferler ve o seferler esnasında yaşanan hadiseler ya kaynaklara geçmedi ya da ben ulaşamadım. Ama genel bir cümle kullanayım. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Zübeyir amcasıyla, Zübeyir amcanın sevgili yeğeniyle çok güzel ticari anıları olmuştur efendim. Evet, Zübeyir amca Atike binti Ebu Vehb bin Ayz ile evlenmiş. Yani Atike hanımın adı. Çünkü biz amcaları, yengeleri ve amca çocukları olarak beraber görüyoruz. Şimdi aile hayatını Atike binti Ebu Vehb bundan evli. Genelde çok evlilik yaygın orada. Ancak başka evliliği var mı yok mu kaynaklar ifade etmemekle birlikte sadece bu hanımın ismini verirler. Çocukları olduğu, güzel bir aile hayatı olduğu ifade edilmekle birlikte efendim bunlar hakkında da kısa kısa malumatlar verilir. Onları da inşallah sizlerle paylaşalım. Ama ondan önce çocuklara şimdi gireceğim için karışmasın diye Zübeyir amca İslam daveti gelmeden önce Mekke'de vefat ediyor. Vefat tarihi ile ilgili herhangi bir bilgi mevcut değil. Yani Allah bilir tabii de yaşasaydı belki bir Hazreti Hamza, bir Hazreti Abbas olurdu. Allah bilir ama Ebu Leheb olmayacağı kesin. Yani öyle yapmayacağı kesin. Zübeyir amcasıyla çok güzel bir beraberlik yaşayan Peygamberimiz Aleyhisselam ki verdiğim örnekte en son 18 görüyoruz ama 23 yaşına kadar o civarlarda bu amcayla yani Resulullah'ın yaşına bakarak bu amcanın vefat tarihini söyleyebiliriz ama ben şundan kaçındım o yüzden rakamları kullanmak istemiyorum. Yani Aleyhisselam 16 yaş ile 24 yaş arasında ticaretle uğraşmıştır. Genellikle kaynaklarda bu Ebu Talip amcayı görürken söylemiştim hatırlarsınız muhakkak daha önce dinleyenler. Resulullah'ın çocukluktan gençliğe geçiş sürecinde bir süre çobanlık yaptığı bilinir. Az önce ben de örnek verdim. Ama çobanlığı üzerinde durulduğu kadar çobanlık yaptığına ilişkin çobanlığı üzerinde durulduğu kadar Aleyhisselam'ın ticari hayatı üzerinde pek durulmamış. İşte böyle birkaç rivayet kapanmış gitmiş. Oysa Aleyhisselam'ın 24 yaşına kadar mesela Hatice annemizde ki anneleri görmüştük. Hatice annemizde evliliğe varan ticari seferde yaşı 25 olarak görüyoruz Aleyhisselam'ı. Oysa 24'ünde Hatice annemizin bir kervanını daha götürmüş Aleyhisselam. Onlar da var. Onları daha önce gördük. Sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Zübeyir amcasıyla beraber bu ticari hayatın dışında ve geçen haftalarda görmüştük Hilful Fudul Cemiyeti, Ficer Savaşları. Oralarda da kısmen olsa yeğeniyle beraberliği görüyoruz. Ama amca yeğen arasındaki ilişkiler noktasında çok fazla ayrıntı bulamıyoruz. Yenge olarak Atike binti Ebu Vehb'i görüyoruz. Zübeyir amcanın sağlıklı bir aile hayatının ifadesinin dışında bir nasıl yaşadılar, nasıl geçindiler, bu yengenin peygambere karşı tarzı tavrı neydi bunları paylaşamıyorum. Çünkü bu alanda malumat yok. Zübeyir amcanın farklı farklı kaynakları bir araya getirince ki ben en büyük zorluğu burada çekiyorum. Bir araya getirince bakıyoruz ki 4 erkek 4 kız 8 çocuğu var Zübeyir amcanın. Yani Resulullah Aleyhisselam'ın Zübeyir amcasından amca çocukları 8 tane var. Kim bunlar? Abdullah, Tahir, Hacil, Kurre, Duba'a, Ummu Hakem, Safiye, Ummu Zübeyir. Şimdi bunlar arasında Hacil kelimesine takılmayın. Çünkü geçen hafta Hacil diye bir amcadan bahsettik. Bu amca değil, Zübeyir amcanın oğlu Hacil. Abdullah, Tahir, Hacil, Kurre, Duba'a, Ummu Hakem, Safiye, Ummu Zübeyir. Bunlar 4 erkek, 4 kız, 8 çocuk. Çocukların hepsinin hayat hikayeleri ayrıntılı bir şekilde verilmiyor kaynaklarımızda. Ancak bazıları hakkında biraz geniş malumat var tabii. Rivayetleri ne kadar ciddiyetle tarasak bile doğum ve ölüm tarihlerini hepsinde çok net bir şekilde tespit edemiyoruz. Bazılarında var, bazılarında yok. Hepsinde edemiyoruz. Dolayısıyla kronolojik sıra takip edemeden bu çocuklara şöyle kısa kısa görelim. Yani önce birini sonra birini görürken işte doğum tarihi sırasına koyamıyorum. Öyle bir rivayet yok. Ancak amcalarını mümkün olduğunca kronolojik sıraya koymaya çalıştık. Efendim Abdullah bin Zübeyir. Tabii şimdi Abdullah bin Zübeyir denince gene bir açıklama yapmam gerekiyor. Az önce Zübeyir bin Avvam'dan bahsettim radıyallahu anh. Onun oğlu da Abdullah var. O da Abdullah bin Zübeyir. Ben şimdi şöyle ifade kullanayım. Abdullah bin Zübeyir bin Abdülmuttalip. Bu, o Abdullah bin Zübeyir bin Avvam. O Abdullah bundan daha meşhur yalnız. Çünkü o Abdullah Haccacı zalime karşı koyacak. Mekke'nin yakılıp yıkılmasını engellemek için hayatını ortaya koyacak. Orada şehit olacak. O çok meşhurdur. Allah izin verirse halalara sıra geldiği zaman onu göreceğiz. Ama burada bunu söylemiş geçmiş olalım. O zaman da Abdullah bin Zübeyir'e sıra gelince bu amcaoğluna bir daha atıfta bulunmuş olabiliriz. Şimdi efendim Abdullah bin Zübeyir'in kaynaklarda farklı farklı rivayetleri var. Efendim hayatı hakkında öyle çok fazla ayrıntı yok. Ecnadeyn Savaşı'nda şehit olduğu kayıtlarda geçiyor. Sahabi yani Resulullah iman etmiş, Resulullah görmüş bu. Resulullah iman etmiş ama onunla beraber neler yaşamış Hazreti Peygamber'in yanında çok fazla bilgi yok. Sadece bu amcaoğlunun Huneyn Savaşı'nda Resulullah'ın yanında sebat edenlerden biri olarak geçer. Malum Huneyn Savaşı'nda ordu vadide bir tuzağa düştü. Korkunç bir bozgun oldu. Neticede Aleyhisselam'ın toparlamasıyla tekrar hücuma geçtiler. Büyük bir zafer kazanıldı. İşte önceki bozgun anında herkes sağa sola kaçışıp can derdine düşmüşken işte bu Abdullah amcaoğlu ve peygamberi Resulullah'ı koruma kollama adına sebat ettiği, o yüzden bu ifadenin burada kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda isterdim ki nasıl bir aile hayatı yaşamış örnek alalım, örnek verelim. Bu da kaynaklarımızda yok. Evlendiği, çoluk çocuğa karıştığı ifade edilmekle beraber nasıl bir evlilik yaşadığını bilmiyoruz. Az önce ifade ettiğim gibi Ecnadeyn Savaşı'nda şehit düşüyor. Hazreti Ebubekir dönemidir bu. Efendim, şehit bir amcaoğlu. Allah şehitlerin şefaat hakkı veriyor biliyorsunuz. Onun şefaatine efendim erişmekte fayda var tabii. Nasip olursa inşallah. Sadece kaynağın birinde şöyle bir şey buldum ben. Çok hoşuma gittiği için sizlerle paylaşmak istiyorum. Resulullah Aleyhisselam'ın bu amcaoğlu Abdullah için diyor ki amcamın oğlu ve sevdiğimdir. Bu benim amcamın oğlu ve sevdiğimdir. Şimdi amcamın oğludur ve sevdiğimdir. Resulullah'ın sevgisini kazanmak Allah'ın rızasını kazanmak demektir. Az bir şey değil bu yani. Öyle güzel bir hayat yaşamış mübarek. Evet. Tahir ikinci evlat. Bunun doğumu vefatı kaynaklarda yok. Sadece Mekke Kureyş'in en şık, en yakışıklı, en centilmen deriz ya bugün böyle biri olduğu rivayet edilmenin dışında Tahir hakkında pek malumatımız yok. Hacil ve Kurra hakkında hiç malumat yok. Bunu hemen geçiyorum. Duba bu kız şimdi. Duba bu az çok bunun hakkında malumat var. Duba bu kız yine doğum vefat tarihleri yok ama Miktat bin Amr ile evli, çocukları var, güzel bir aile hayatı var bu Duba'nın. Peygamber aleyhisselamla Duba arasında ne tür bir ilişki, iletişim olduğuna ilişkin ne kadar uğraşsak da bir şey bulamamakla birlikte Burada farklı bir şey önümüze geliyor. Şimdi sıkı durun. Duba'a, bak belki de adını ilk defa duyuyorsunuz. Aleyhisselam'dan 11 hadis rivayet etmiş. 11 hadis rivayet etmiş. Böylece Resulullah'ın o güzel sözlerinden 11'ini ümmetin gönüllerine nakşetmesi için rivayet etmiş. Medine'de vefat ediyor ve Cennetül Baki kabristanında yatıyor. Tabii çok fazla gidiyor, giden gelen var umreye, hacca. Cennetül Baki'de birkaç tane mezarlığın dışında çoğu bilinmiyor. Yuvarlak olarak orada 10 bin kişi yatıyor yuvarlak olarak. Ama bilinen oradaki kim nerede kim nerede hepsini sayarsak işte efendim toplamda ben bir ara saymıştım, şimdi aklımdan çıktı. Toplamda böyle 50'yi bulmuyor yani. Çünkü Resulullah'ın 3 tane kızı orada yatıyor. Efendim Aleyhisselam'ın Hatice annemiz Mekke'de, Meymune annemiz Mekke Serif'te, 2 anne. Geriye ne kaldı? 13 kişi var, 11 anne. 11'i de şeyde yatıyor. Mesela Cennetül Baki'de. Hazreti Hasan orada, efendime söyleyeyim. Yani birçok kişi var orada yatanlar, sahabelerden. Hazreti Osman mesela orada, Akil mesela orada, Resulullah'ın halası orada. Yani böyle isimler var ama hepsinin ismi yok tabii. İki tane çocuğu olduğunu görüyoruz, Abdullah ile Kerime. Bunlar da amca, yani torunları olmuş oluyor. Bunlar hakkında malumat yok. Diğer kız Ummu Hakem. Bu da az çok biliniyor. Doğumu, vefatı bilinmemekle birlikte. Bu da amcası oğlu Rabia bin Haris ile evli. Efendim ondan epey çocukları olmuş. Hazreti Peygamber'e muhabbeti meşhurdur bunun. Bu muhabbet üzerine çocuklarını o şekilde eğitmeye çalıştığı ifade edilmekle beraber neler konuştu, neler söylediğine ilişkin elimizde malumat yok. 8 tane çocuk tespit edebildim. Adlarını okuyayım ben sizin aldığım notlardan. Muhammed, Abdullah, Abbas, Haris, Umeyme, Abdüşşes, Şems, Abdülmuttalip, Erva. Bunları böyle görüyoruz çocuklarını. Bunun Erva en sonu kız, diğerleri erkek, yani 7 erkek, biri kız çocuklarını görüyoruz. Efendim bu Hazreti, bunu Ummu Hakem'in üzerinde biraz durmak gerekiyor. Şimdi çok fazla geniş rivayetleri edemiyorum. Şimdi bildiğiniz bir şeyin bakın ravisi kim? Ya çok bildiğiniz bir şeyin ravisi kim? Efendim kaynaklarımızda hakkında fazla bir malumat olmayan Ummu Hakem ile Duba hakkında Hazreti Fatıma ile beraber yaşadıkları bir rivayet var. Hazreti Fatıma ile beraber. Resulullah'ın kızı Hazreti Fatıma, Hazreti Ali'nin hanımı. Nedir? Resulullah Aleyhisselam yine bir savaş sonrası birçok şeyle beraber cariyelerle dönmüştü. Yani hizmetçi kızlar. Ummu Hakem, Duba'a ve Hazreti Fatıma, 3 kız. Ummu Hakem'i az önce gördük. Şu anda görüyoruz da efendim Duba'yı az önce gördük. Ummu Hakem, 2 kız kardeş. Efendim ne yapıyorlar? Resulullah'a gidiyorlar. Hazreti Fatıma ile beraber mübarek huzura çıkıyorlar. Sıkıntılarını dile getiriyorlar. Şimdi efendim nedir sıkıntı? Ev işlerinde yardımcıya, bir hizmetçiye ihtiyaçları var. Bazen ben böyle yine anlatırken bir yerlerde bazen çok ilginç şeyler karşı karşıya kalıyorum. Ya hocam diyorlar, sonuçta bir oda, eşya yok, bir şey yok, sergi yok, bir şey yok. Ne yapacaklar bunlar, bir hizmetçi falan diye soran oluyor. Böyle basite almaları üzüyor beni. Burada bir aile yaşıyor. Yani sadece bir oda değil, bu odanın bölümü var. Bir de şunu düşünün. Ya diyelim yemek yapacaksınız. Şimdi nasıl yapıyoruz? Düğmeye basıyoruz, su akıyor. Ocak yanıyor, estağfurullah. Ocak yanıyor. Tencereyi koy, yağını dök. Neyse artık yemeğini yap. Yemek yapmak için, tamam su gene diyelim, su da lazım. Musluk çevirip su akıyor. Gidip kuyudan su getireceksin. Yani bu su içmek için de kullanılacak, bulaşık yıkamak için, ev temizliği için, banyo etmek için su, yani abdest için su. Sürekli taşıman gerekiyor. Su. Bazen böyle öğrencileri pikniğe götürürdük. İşte belli şahıslara su getirirlerdi. Ya hocam hep biz mi getireceğiz ya, biraz daha başkaları getirsin. Bir defa piknikte bile su getirmeye insanlar konuşuyorlar yani. Her gün bu su lazım yani. Su, basit bir örnek. Peki yemek pişeceksiniz. Odun getirmen lazım. Böyle odun depoları yok. Odun getireceksin ormandan, çalı çırpı duruma göre. Odun getirmen lazım. E odun getirdin, su getirdin, tamam. Bitti mi? Yok. E bunu yakacaksın. Bir üfle bakalım. Hazreti Ayşe annemizle Resulullah arasında bir güzel bir tablo paylaşayım. Bu iyi anlaşılsın diye söylüyorum onu. Ayşe annemiz bir gün ben evde Resulullah yemek pişireyim diye uğraşıyor. Ateş yakıyor ya, yanmıyor. Ateş üflüyor üflüyor. Azıcık yakıyor, köz oluyor. Üflüyor üflüyor. Hani bugün tansiyon deriz ya, böyle bayılır gibi oluyor. Böyle bir acayip çok da sıcak hava. Üflüyor üflüyor. Resulullah geliyor, bakıyor. Ter içinde kalmış. Üflüyor üflüyor. Ateşi bir türlü harlatamıyor. Aleyhisselam şöyle yüzünü böyle sıvazlıyor, okşuyor elle. Ya Ubeyş diyor, Ayşem şöyle bir kenara çekildi, kendisi mübarek eğiliyor. Üflüyor üflüyor ve ne yapıyor Ayşe annemiz? Elleriyle Resulullah'ın mübarek yüzüne, sakalına siper ediyor. Çünkü üflerken kıvılcımlar sıçrıyor. Resulullah'ın yüzüne gelmesin, sakalına gelmesin de elleriyle. Ne yapıyor Aleyhisselam? O da onun elleri üzerine ellerini koyuyor ki Ayşe'nin eline kıvılcım gelmesin diye. Böyle güzel bir sahne. Çok var böyle güzel sahneler. E şimdi bunu düşünün. Burada şimdi çalı çıpı koyacaksınız. Ona üfüreceksiniz. Ateş yanacak ve yemek pişecek. Bu her gün. Bitti mi? Bitmedi. Ekmek için arpa, buğday neyi kullanıyorsanız el değirmeninde öğüteceksiniz. Bu her gün. Ya yani böyle ezbere konuşup işte ihtiyaca ne ihtiyaç var hizmetçiye, cariyeye, böyle elleri, hatta Hazreti Fatma ellerini gösteriyor babasına. Ey Allah'ın üstü babam, bak diyor, ellerim soyuldu diyor. Elleri soyulmuş kızım. Böyle değmen, el değmeni öğütmekten. Bu üç kız işte. Ummu Hakem, Duba'a ve Hazreti Fatma. Kendilerine yardım edecek bir cariye. Bir şey ver bize diyorlar. Ne diyor Resulullah Aleyhisselam? Veremem diyor. Kendi kızı dahil olmak üzere. Bedir Savaşı'nda hayatlarını kaybeden şehitlerin yetimleri sizden önce gelirler. Şimdi yeri gelmedi mi kıymetli dinleyenlerim? Bedir Savaşı herkes anlatır, şöyle zafer, böyle zafer. Da Bedir'de bizim 14 tane şehidimiz var. İşte bu hadis odur. Bedir Savaşı'nda hayatlarını kaybeden şehitlerin yetimleri sizden daha önce gelirler. Yani o cariyeleri size değil, onlara vereceğim. E biz diyorlar çok zor durumdayız. Bize bir yol göster. Ben size bundan daha hayırlısını öğreteyim mi? Göstereyim mi? Öğret ya Resulallah. Şimdi bildiğiniz yere geldim. Bakın bakalım ne yapıyorsunuz? Bunun rivayet eden de Ummu Hakem işte bu rivayet ediyor. Aleyhisselam devam ediyor. Her namazın arkasından, bu farz namazı, 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber deyin. Ve bir de La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul hukmu ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir deyin. Bu size sizin istemiş olduklarından çok daha hayırlıdır diyor. E şimdi ne yapıyorsunuz siz? Bu hayırlısını yapıyorsunuz değil mi? Yapıyoruz. O yüzden namazlarımızdan sonra işimizi bahane ederek tesbihatları terk etmeyelim. Tesbihatları terk etmeyelim. Yani tesbihatlar terk edilince namaza bir zarar gelmez. Ama namazın ardından bu tesbihatları yapalım, duamızı yapalım. Böyle dizi olsun, film olsun, ayda 40 yılda bir işte bir namaz sahnesi verseler, hemen böyle selam veriyor, veriyor, topluyor, secdeye kalkıyor. Her seferinde böyle gösteriyorlar. Çok nadirdir tesbihat. Ha tesbihat da olsa öyle sup sanki 2 dakikada, onu da yapmayalım. Tesbihat yapıyorsak tesbihat yapalım. Sup hamdülillah. Böyle demeyelim. Subhanallah. En hızlısı bu. Elhamdülillah. En hızlısı bu. Allahu Ekber. Bundan az Allah ekber, Allah ekber, Allah ekber. Böyle Allah Allah Allah. Ne dediği inşallah anlaşılmıyor. Allah'ın adını anarken, onu tesbihat ederken ne dediğinizi hem anlayalım hem hissedelim. Hissedersek, anlarsak güzel olur. Hissedelim, anlayalım ki işe yarasın. İşte bu hadis-i şerifi bize Umm Hakim rivayet ediyor. Yani aslında toplamda mübareğin iki hadis rivayeti var. Biri bu işte. Tabii şimdi merak ettin hocam, öbürü ne? Konum hadisçi değilim ben. O kadar bilemem. Ama ben bu şeyden dolayı bu hadis-i şerifi sizlerle paylaşmış olduk. Çünkü burada hem Umm Hakim var, hem Duba var, hem de Hazreti Fatıma var. Bazı kaynaklarda bunları üçünü de ayrı ayrı anlatır. Genellikle Hazreti Fatıma ile ilgili çok meşhurdur bu, anlatılır. İki tane kıza değinmeden, yani Umm Hakim ile Duba'ya değinmeden Hazreti Fatıma ile anlatılır bu tesbihat hadisesi. Oysa ikisi beraber işlenmesi gerekiyor. Dedik ya, ne zaman vefat ettiği bilinmiyor. Cennetül Baki'de ziyaretimizi bekliyor efendim bu mübarek insan. Safiye adlı bir amca kızı var. Ummu Zübeyr adlı bir amca kızı daha var. Bunlar hakkında da kaynaklarımıza geçen malumat yoktur. Zübeyr amcanın, Resulullah'ın amcalarından Zübeyr amcanın 4 erkek, 4 kız, 8 çocuğu var dedik. Bir de şimdi torundan bahsedeyim kısaca. 8 erkek, 2 kız, 10 torunu tespit edebildim Zübeyr amcanın. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın amcalarından biri olan Zübeyr amcanın 4 erkek, 4 kız, 8 çocuğu, 8 erkek, 2 kız, 10 torunu kaynaklara geçmiştir. Torunlar hakkında malumat zaten mümkün değil bulmak. Çocuklar hakkında kısa kısa malumatları verdim. Bunlar arasında en meşhuru efendim Umm Hakem'in rivayet ettiği bu tesbihat rivayetidir. Üzerinde yeterince durduğumu düşünüyorum. Ve yeri gelmişken bir kez daha önce kendi nefsime, sonra sizlere de söylemek istiyorum. Namazlarımızı güzelce kılalım ve tesbihatımızı da tesbihata layık bir şekilde yapalım inşallah diyor. Ve diğer amcaları yine haftaya devam etmek üzere burada noktayı koyuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.